SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 2 Mart 2022 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Covid-19 tedbirleri kapsamında bugünkü yayınımızı evde hazırladık ve banttan yayınlıyoruz. Yarınki programı Melbourne'deki stüdyolarımızdan canlı olarak yayınlamayı planlıyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunu Wurundjeri Woiwurrung halkını ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğaz Adalı toplumları topraklarının geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimizi sunacağız. Sonra da Queensland'ın güneyinden sonra New South Wales kıyılarını etkileyen sellere bakacağız. Bir de Brisbane'da sel felaketini yaşayan Pelin Tatlıdil ve Nilüfer Kurt'la konuşacağız.
Tabii burada oturan komşularımız var. 2011 yılının sel baskınını yaşamışlar bunlar. Onlar bizi yönlendirdiler. Artık çitler de gözden kaybolunca, golf sahasındaki çitler, dediler ki eşyaları üst kata taşımanın zamanı. Bütün komşular yardım etti. Eşyaları üst kata taşıdık.
Programın ikinci yarısında son 1-2 haftada hem Avustralya'daki hem dünyadaki gelişmelerin geri plana ittiği COVID-19 pandemisinin devam ettiğini gösteren ve göçmen toplumların özellikle risk altında olduğunu belirten bir bölüm olacak. Programın sonuna doğru da Avustralya ekonomisinin en önemli sektörlerinden olan eğitimde uluslararası öğrencilerin geri gelmeye başlamasıyla kampüslerdeki canlanmayı inceleyeceğiz. Bugünkü haberlerde ve programlarda da değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Bugün sizden özellikle Ukrayna'daki gelişmeler konusundaki mesajlarınızı bekliyoruz. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Seda Arcan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Şiddetli yağışlar güneye doğru ilerlerken Sydney'de taşıtların gerekmedikçe trafiğe çıkmaması istendi. Rusya, Kiev sakinlerini başkente yapılacak saldırılar öncesinde kaçmaları konusunda uyardı. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini yeniden gündeme getirdi. New South Wales'te eyaletin kuzey kesimlerinde sel felaketine sebep olan kötü hava şartları güneye doğru ilerliyor. Sydney sakinleri bu nedenle alarma geçti. Sydney'de bugün bazı bölgelere 6 saatte toplam 200 milimetreye kadar yağış düşmesi bekleniyor. Su baskınlarının ulaşım ağına zarar vermesi nedeniyle taşıt sahiplerinin gereksiz seyahatten kaçınmaları isteniyor. Batı Sydney'deki itfaiye ve kurtarma ekibinden Kearney Lambert, 2GB radyosuna daha şimdiden birçok kaza çağrısına yanıt verdiklerini söyledi.
With what's been forecast, we've already had a number of motor vehicle accidents with people trapped.
Hava şartları nedeniyle daha şimdiden birçok motorlu araç kazası gerçekleşti ve insanlar araçlarında mahsur kaldılar diye anlatan yetkili, sel baskınına karşı ekipleri ve araçlarıyla beraber hazır beklediklerini ifade etti. Eyalette meydana gelen sel felaketi nedeniyle kuzeydoğudaki Lismore kasabasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. En az 10 kişinin çatılardan kurtarıldığı bildirildi. Queensland'de ise sel uyarısı eyaletin büyük bölümünde devam ederken 300 bin kişinin hala elektrikleri kesik. Sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Eyalette yeniden beklenen şiddetli yağışların sel sularını temizleme işlemlerini etkileyeceği belirtiliyor. Başbakan Scott Morrison, Avustralya'yı bir süre evden yönetecek. Morrison'ın COVID-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Evde karantinada olan ve hafif soğuk algınlığı belirtilerinden başka şikayeti olmayan başbakanın işlerini evden sürdüreceği açıklandı. Morrison'ın eşi ve iki çocuğunun testleri ise negatif. Ancak yakın temaslı oldukları için tüm aile 7 gün boyunca evlerinde karantinada kalacak. Ülkedeki koronavirüs verilerine bakacak olursak bugün Victoria için hazin günlerden biri. Tam 28 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Öte yandan hastaneye yatan hasta sayısında düşüş sürüyor. Eyalette 7126 yeni enfeksiyon vakası tespit edildi. New South Wales'te ise 5 kişi yaşamını yitirdi. Bugün sadece 2 eyalette COVID sebebiyle yaşamını yitiren kişi sayısı toplam 33 oldu. New South Wales'te bugün 10.000'in üzerinde yeni vaka tespit edildi. Biz yayınımızı hazırladığımız sırada diğer eyaletlerdeki koronavirüs verileri henüz açıklanmamıştı. Avrupa'da süregelen savaşa dönüyoruz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali farklı şehirlere acımasız saldırılarla sürerken savaştan kaçan 600 bin kişinin çevre ülkelere geçtiği bildirildi. Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv kentinin valilik binasına düzenlediği füze saldırısında en az 10 sivil yaşamını yitirdi. 64 kilometre uzunluğunda bir konvoy oluşturan Rus tank ve araçlarının başkent Kiev'e doğru ilerlediği bildiriliyor. Rus komutanlar bir taktik değişikliği de Ukrayna'nın kentsel bölgelerini bombalamayı yoğunlaştırırken Rusya Kiev sakinlerini evlerinden kaçmaları konusunda uyarıyor. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski Rusya'nın Ukrayna halkına boyun eğdirmek için çocukları hedef aldığını söyledi.
Now everything has changed after the cruise missile from Belgorod hit Kharkiv's Independence Square.
Kharkiv'deki bağımsızlık meydanına yapılan füze saldırısının ardından her şeyin değiştiğini söyleyen Zelenski, meydanda askeriye ile ilgili bir hedef olmadığını ve doğrudan sivil halkın hedeflendiğini ifade etti. Zelenski, Avrupa Birliği'ne seslenerek Ukrayna'nın yanında olduklarını ispat etmelerini istedi. Avrupa Parlamentosu ise Rusya-Ukrayna savaşı konusunda düzenlenen olağanüstü oturumda Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine destek veren karar tasarısını kabul etti. Bağlayıcılığı bulunmayan tasarı oy çokluğuyla kabul edildi. Öte yandan Rus güçleri dün akşam Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki televizyon kulesine saldırdı. Televizyon kulesinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. Televizyon kulesinin zarar görmesi nedeniyle bazı kanalların yayını kesildi. Bu kule Yahudilerin Naziler tarafından katledilmesinin anısına inşa edilmiş olması nedeniyle Ukrayna'nın önemli simgelerinden biri. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ateşkes konusunda anlamlı tartışmaların ancak Rusya'nın Ukrayna şehirlerini bombalamayı bırakmasıyla başlayabileceğini söyledi. Sıkı korunan bir hükümet yerleşkesinden konuşan Zelenski, NATO'yu Ukrayna'ya bağlılıklarını kanıtlamaya ve Rus hava kuvvetlerini durdurmak için uçuşa yasak bölge uygulamaya çağırdı. Ukrayna'dan sivillerin kaçışı sürüyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan mülteci göçüne yardımcı olmak için 500 milyon eurodan fazla kaynak ayrılacağını açıkladı. Ursula von der Leyen, 560 milyon euroluk fonun hem Ukrayna'daki hem de ülke dışına çıkan yüz binlerce mülteci için kullanılacağını söyledi.
How we respond today to what Russia is doing will determine the future of the international system.
Avrupa Komisyonu Başkanı, bugün Rusya'ya vereceğimiz yanıt geleceğin uluslararası sistemini belirleyecektir dedikten sonra, eğer Putin Avrupa Birliği'ni dağıtmayı planlıyorsa, NATO'yu zayıflatmayı amaçlıyorsa tam tersine yol açtı. Her zamankinden daha birlik halindeyiz şeklinde konuştu. Birleşmiş Milletler'de ise Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un konuşması diplomatlarca protesto edildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve Silahsızlanma Konferansı'ndaki konuşması başladığında yüzden fazla diplomat salonu terk etti ve Lavrov boş koltuklara hitap etti. Avrupa hava sahası Rus uçaklarına kapatıldığı için Rus Dışişleri Bakanı Avrupa'ya şahsen gelemedi ve Birleşmiş Milletler toplantısına ancak video aracılığıyla katıldı. Yeniden Avustralya'ya dönecek olursak, dün Melbourne'ın güneydoğusunda yaşanan korkunç hırsızlık olayında içinde bebek bulunan bir araç çalındı. Keysborough'daki evinin önünden çalınan aracın içinde 11 aylık bir bebek bulunuyordu. Yaklaşık 3,5 saat sonra bebekle birlikte arabaya ulaşıldı. Polis bebeğin güvende ve iyi olduğunu açıklarken 46 yaşındaki Frankston'lı bir erkeğin tutuklandığını duyurdu. Olay anını anlatan anne evlerinin dışına geldiğinde arabadan çıktığını ve bir anda kimliği belirsiz bir erkeğin sürücü koltuğuna geçerek uzaklaştığını anlattı. Sırada Türkiye haberlerimiz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın üyeliği için gösterdiği hassasiyeti Türkiye için neden göstermediğini sordu. Erdoğan konuşmasında Avrupa Birliği'ne seslendi.
Şu anda Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne alma gayretlerini de doğrusu takdirle karşılıyoruz. Bu güzel bir gelişme. Ama bu Avrupa Birliği üyelerine de ben diyorum ki, acaba Türkiye'yi niçin Avrupa Birliği'ne hala almakta endişe ediyorsunuz, tereddüt ediyorsunuz veya almıyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Avrupa Birliği'ne hitap etti ve yoksa Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise katıldığı bir canlı yayında Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok ifadesini kullandı. Çavuşoğlu hava sahasının kapatılması dahil tek tek yaptırım kararlarını incelediklerini ve yaptırımlarda Türk ekonomisi ve enerji arz güvenliğine etkisini göz önüne aldıklarını anlattı. Ayrıca biz Montrö Anlaşması'nı harfiyen çifte standarda düşmeden şeffaf biçimde uygulayacağımızı söyledik, öyle de yapıyoruz diye konuştu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu genel kurulda bilgilendirme yapacak. Anayasa Mahkemesi, kısa adı MASAK olan Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun bütün kurumlardan her türlü belge ve bilgi isteme yetkisini kaldırdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan MASAK, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kuruluşlardan her türlü bilgiyi isteyebiliyordu. Anayasa Mahkemesi, MASAK'a bu yetkiyi veren Cumhurbaşkanlığı kararnamesini anayasaya aykırı bularak iptal etti. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekili dokunulmazlığı kaldırıldı. Semra Güzel'in PKK üyesi olduğu belirtilen bir kişiyle fotoğraflarının basına yansımasının ardından hakkında fezleke düzenlenmişti. Dokunulmazlığının kaldırılması kararı ile birlikte HDP Milletvekili Güzel'in hakkındaki iki ayrı dosya nedeniyle yargılanmasının yolu açıldı. Öte yandan Akdeniz'de Antalya'nın Kemer ilçesinde orta şiddette bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre akşam saat 19.43'te gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 4.6 olarak tespit edildi. Depremde yaralı ve can kaybı olmadığı kaydedildi. Dün Türkiye'de 59.885 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Maalesef 203 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki COVID-19 tedbirlerinin hafifletilmesiyle ilgili önemli bir açıklama yapması bekleniyor. Döviz kuruna bakacak olursak 2 Mart 2022 Çarşamba günü itibariyle 1 Avustralya doları 10 lira 9 kuruştan, 72 Amerikan sentinden ve 65 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelince, ülkenin kuzey kıyılarında aşırı yağışlar şiddetini sürdürüyor. Bu konudaki detaylı haberimizi haberlerin ardından dinleyebileceksiniz. Meteoroloji Bürosu'nun verdiği bilgiye göre bugün yurttaki hava durumu şöyle olacak. Başkent Canberra yağışlı ve 18 derece. Perth ara sıra sağanak yağışlı 24, Adelaide açık 28, Melbourne parçalı bulutlu 28, Hobart kapalı 23. Sydney'de şiddetli yağışlar bekleniyor, fırtına ihtimali de var 24 derece. Brisbane parçalı bulutlu 32 ve Darwin ise parçalı bulutlu ve 33 derece olacak. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Nejat Başar'ın sunduğu programımız devam ediyor.
Sayın dinleyiciler, haber bülteni için Seda Arcan'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bugünkü programı evden hazırladık ve banttan yayınlıyoruz. O yüzden bugün bize göndereceğiniz mesajları yarın canlı olarak yayınlayacağımız programımızda okuyabileceğiz. Birazdan Queensland'ın güneyden sonra New South Wales kıyılarını etkileyen sellere bakacağız. Bir de Brisbane'da sel felaketini yaşayan Pelin Tatlıdil ve Nilüfer Kurt'la konuşacağız. Programın ikinci yarısında son 1-2 haftada hem Avustralya'da hem dünyadaki gelişmelerin geri plana ittiği COVID-19 pandemisinin devam ettiğini ve göçmen toplumların özellikle risk altında olduğunu gösteren bir bölüm var. Programın sonuna doğru da canlanan Avustralya'daki üniversite kampüslerine bakacağız. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, Brisbane ve çevresinden sonra dün ve bugün New South Wales'ın tüm kıyı bölgeleri yoğun yağmur ve sel tehdidi altında. New South Wales'ın kıyı bölgelerinde yaşayan tüm dinleyicilerimizin önümüzdeki saat ve günlerde sele karşı hazırlıklı olmaları ve tahliye emri verilmediği koşullarda gerekmedikçe dışarı çıkmamaları gerekiyor. Şimdi sizle en son gelişmeleri paylaşıyoruz. New South Wales'ın kuzeyini etkisi altına alan yoğun yağışlar ve seller güneye doğru ilerliyor. Sydney'de halk tedbirli olmaları yönünde uyarılırken Queensland'de de on binlerce kişinin elektriği hala kesik. Queensland'de 8 ve New South Wales'da 2 kişinin ölümüne neden olan yoğun yağmur ve seller güneye doğru ilerliyor. New South Wales'da şimdiye kadar 80'lerinde 2 kadının evlerinde öldüğü açıklandı. Tahliye emri gelince yaşlı komşularınız varsa kapılarını çalmak iyi bir fikir olabilir. Bu arada Brisbane'de genel olarak sular çekilse de nehir çevresindeki bölgelerde suların tamamen çekilmesinin gelecek haftayı bulacağı söylendi. Bu arada Wivenhoe Barajı'ndan kontrollü su salınımı devam ediyor. Meteoroloji Kurumu yarın Brisbane'de yeniden yağış ve fırtına beklendiğini açıkladı. New South Wales eyaletinde ise Lismore'da sular çekilmeye devam ederken başka bölgelerde yoğun seller görülüyor. Uzmanlar Sydney ve Central Coast bölgelerinde 6 saat içinde 200 milimetreye kadar yağışın mümkün olduğunu açıkladı. Birçok bölgede kum torbalarıyla insanlar suların yükselme riskine karşı evlerini koruma altına almaya çalışıyor. Sydney'de yağışların bugün yoğun olacağı, yarın da azalıp cuma günü havanın açılacağı, ancak cumartesi ve pazar günleri yine yoğun yağış beklendiği belirtildi. Nepean Nehri'nin Menangle Köprüsü civarında sel bekleniyor. Hawkesbury River boyunca küçük çapta sel olduğu ancak öğleden sonra suların daha da yükselebileceği belirtildi. North Richmond ve Windsor'da bugün öğleden sonra küçük çapta sel olabileceği ancak gece saatlerinde suyun daha da yükselmesinin beklenmesi gerektiği bildiriliyor. Liverpool ve Milperra bölgelerinde Georges River etrafında şu anda sel var. Şehrin ana su kaynağı olan Warragamba Barajı'nın taştığı bildiriliyor. Illawarra bölgesinde son 24 saatte 135 mm yağış oldu. Sydney'in güneybatısındaki Holsworthy'de 65 mm yağış tespit edildi. Meteoroloji Kurumu bugün 6 saatte 160 mm daha yağış olabileceğini, bunun da toplam 200 hatta 300 mm yağış anlamına geleceğini belirtti. Eyalette Newcastle'dan Victoria sınırına kadar olan bölgede sel olabilir. Acil Durum Bakanlığı dün akşam yaptığı açıklamada su seviyesindeki bölgelerde ve Hawkesbury, Nepean, Cooks, Georges ve Woronora nehirleri boyunca yaşayanların sele karşı önlem alması çağrısında bulunmuştu. Merrickville'da yolları su basması ihtimaline karşı şoförlere uyarı yapılıyor. Önümüzdeki saatlerde Sydney'in kuzeybatısında büyük çapta seller meydana gelebileceği açıklandı. Hawkesbury ve Georges Nehri boyunca yaşayanların tahliye kitlerini ve tahliye güzergahlarını kontrol etmeleri isteniyor. Sayın dinleyiciler, trafikteki en son duruma livetraffic.com yani Live Traffic New South Wales'dan ulaşabilirsiniz. En güncel hava durumuna meteorolojinin sitesi www.bom.gov.au'dan ulaşabilirsiniz. Acil olarak ambulans veya polise ulaşmak için aramanız gereken telefon numarası 30. Sel için 132-500'den eyalet acil hizmetlerine ulaşabiliyorsunuz. 30 acil hizmetinin tercümanlara erişimi yok. İngilizce konuşamayanların yaptığı aramalar bulundukları eyaletin başkentindeki polise aktarılıyor. Başkentteki polisin tercüman erişimi var. Avustralya'da ayrıca sadece bazı koşullarda çalışan iki ayrı acil durum hattı var. 112 acil durum hattına sadece cep telefonları ulaşabiliyor. Sayın dinleyiciler, evinizi sele karşı hazırlıklı kılmak için kanalizasyon ve atık borularının bakımını yaptırmanız önemli. Zamanınız varsa çöp veya alışveriş torbalarını kum veya toprakla doldurup tuvaleti, atık su borularını kapatmanız gerekiyor. Bölgenizde sel meydana gelince kanalizasyondan lağım suyunun su giderlerinden taşma riski artıyor. Acil durum yetkilileri selden etkilenen bölgelerde yaşayanların mobilya veya elektrikli eşya gibi hareketli parçaları masa üstlerine koymalarını, çiftçilerin de hayvan ve çiftlik ekipmanlarını yüksek bölgelere taşımaları çağrısında bulundu. Araba kullanırken sığ sulardan geçmemek de önemli. Şiddetli yağışlarda sellerin aniden gelebileceğini bilmemiz gerekiyor. Araba kullanırken şiddetli yağmura yakalanmanız durumunda yapabileceğiniz en güvenli şey aracınızı güvenli bir yere çekip yüksek bir yere gitmek. Bazı araçların sel sularında sürüklenmesi için su seviyesinin 15 cm yani normal bir kalem boyu kadar olması yeterli. Acil bir durumda riskli bölgeden çıkamıyorsanız veya arabanızdan çıkamıyorsanız 30'ı arayıp yardım istemeniz gerekiyor. Sel sularına mahsur kalırsanız selin akışına doğru gidin. Yardım istediğinizi belli etmek için ellerinizi yukarı kaldırın. Başınızı suyun üstünde tutmak için sırtınızın üstünde yüzün. Bir tahta parçası gibi suda yüzen bir şeye tutunmaya çalışın. Yapmamanız gereken en önemli şeylerden biri de suda gördüğünüz insanları kurtarmak için suya tek başınıza girmek. Böyle bir durumda hemen yardım çağırın. Sayın dinleyiciler, şimdi Brisbane'de yaşanan sel felaketinin birebir tanıkları Pelin Tatlıdil ve Nilüfer Kurt'la konuşuyoruz. Bu bölümü yayın arkadaşımız Seda Ercan hazırladı.
Yoğun yağışlar güneye doğru ilerlerken pazar gününden bu yana sel felaketiyle boğuşan Queensland'den iki toplum bireyimizle konuştuk. Pelin Tatlıdil ve Nilüfer Kurt son birkaç günde yaşadıklarını SBS Türkçe ile paylaştı. Pelin Hanım, Brisbane'de nerede yaşıyorsunuz?
Merhaba, ben Pelin Tatlıdil. Brisbane'ın Indooroopilly bölgesinde yaşıyoruz. Ve bu bölge en çok etkilenen bölgelerden biri oldu. Çünkü nehre gerçekten çok yakın. Sular yükseldi, artı alçak bölgeler direkt su bastığı için birçok alan şu anda erişilemez, kullanılamaz durumda ve evlerin birçoğu bu bölgelerde yer alan, alçak kesimlerde yer alan evlerde gerçekten neredeyse yarısından çoğu çatılarına kadar sular altında kaldılar.
Peki şu anda durumunuz nedir? Ailecek iyi misiniz?
Birçok yer boşaltıldı. Bizim olduğumuz cadde biraz daha yokuş olduğundan dolayı biz de yokuşun en tepesinde olduğumuz için pek etkilenmedik. Yalnız yokuşun altındaki bölgede bir spor sahası vardı. Daha çok futbol amaçlı koskocaman bir alan, artı yanından küçük bir dere geçiyordu. O kısım tamamen yok oldu, göl. Ve bu su gitgide yükseldi. Caddenin tamamını artık kullanılamaz halde bıraktığından dolayı arabaların yerini genelde botlar, tekneler aldı. Kurtarma çalışmaları devam etti.
Çocuklar okula gidebiliyor mu peki Pelin Hanım?
İki gündür çocuklarımız okula gidemiyor çünkü bazı aileler ve bazı öğretmenler erişimi herhalde sağlanamadığından dolayı okullar bir iki günlüğüne kapatıldı. Yalnız yarından itibaren tekrar açık olacak. Şu anda gördüğümüz birçok su altında kalan kısımdan kurtarma çalışmalarına şahit oldum. Sürekli botlarla gidip insanları alıp getiriyorlardı ya da diğer tarafa taşıyorlardı. Tabii bunların arasında çocuklu, yaşlı ve köpeği, hayvanları olanlar da vardı. Hepsi kuru bir yere tekrar basmanın sevinciyle herhalde sarılıp kurtarıcılarına yollarına devam ediyorlardı.
Evinizi su basmasa da sel felaketinden bölgedeki herkes gibi siz de etkilendiniz. Sizi en çok zorlayan ne oldu?
Elektriklerin 3 gündür kesik olması, ilk başta hani bunun bir an evvel tamir edilebilecek bir şey olduğunu falan düşündük ama sonradan baktık ki gerçekten çok da kolay tamir olan bir şey değil. Biraz daha hızlı davrandık Allah'tan ve ilk bulduğumuz Bunnings'ten jeneratör aldık. Şu anda jeneratörle elektriklerimizin bir kısmını yani en azından telefon ve bilgisayarlarımızı şarj edebiliyoruz. Çünkü evden çalıştığımız için buna gerçekten ihtiyacımız var. İnterneti de jeneratöre bağlayabildik. Şimdi yemek yapma gibi olanaklarımız yok tabii ki. Buzdolabını bağladık çünkü gerçekten yemeklerimiz buzdolabındaki hiçbir şeyin bozulmasını istemedik. Şu anda bir depo benzinle bir gün idare edebiliyoruz. Yani 10 dolarlık bir benzin herhalde. Ama jeneratörler de burada tabii ki hepsi satıldı. Şu anda stoklarda kalmadı diyebiliyorum. O yüzden bulduğumuz için şanslıyız. Hatta komşumuz de hemen o da acilen aldı bir tane. Yalnız havalar gerçekten çok sıcak. İnanılmaz bir nem ve rutubet var. Bu da tabii ki klimalar ve fanlar çalışmadığı için evde durmayı çok zorlaştırıyor. Biz de şu anda çocuklarla birlikte alışveriş merkezine gidip biraz serinlemeyi düşünüyoruz.
Nilüfer Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Brisbane'de nerede oturuyorsunuz acaba?
Merhabalar Seda Hanım. Ben Brisbane'ın batı bölümünde oturuyorum. Indooroopilly denen semtteyim. Oğlum St. Lucia'daki okula gidiyor. Kızım da Indooroopilly State High'a gidiyor. 2020 yılının Temmuz ayında taşındık buraya.
Nilüfer Hanım, peki nasılsınız? Sizin evinizde hasar var mı?
Son 3 gün bir hayli telaşeli geçti. Hayır, evimiz su basmadı ama 60 santimle kurtardık. 60 santimetre daha su yükselseydi benim evimi ve içinde bulunduğumuz tüm kompleksi su basacaktı. Çok yağmur yağdı. İnanılmaz yağmur yağdı. Yani cuma gününden başladı, hatta perşembeden. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar, gece ve gündüz sürekli yağmur yağdı. Yanlış hatırlamıyorsam verilen bilgilerde 48 saat içinde 700 mililitre yağmurun yağdığı ve Brisbane'ın tüm yıl alacağı yağmur miktarını 2 gün içerisinde aldığı söylendi. St. Lucia Golf Kulübü'nün kenarında oturuyoruz biz. Golf sahası tamamen su altında kaldı. Yani tamamen derken bir çit var golf sahasına girmek için genel alandan, yol kenarından. Çitin yüksekliği 2 metreden fazla. Çit tamamen kayboldu. Ve bir hayli mesafe var golf sahasıyla yol arasında. Su yükseldi, yola kadar çıktı. Bu ön tarafındaki durumdu. Bizim kompleksin arka tarafında ise Indooroopilly Road var ve Indooroopilly Road'un kenarında da ufak bir su akarı var. Yükseldi, yükseldi ve bizim sitenin girişine kadar geldi. Siteye girmedi çünkü biz rakım olarak birazcık daha üstte duruyoruz. Ama sitenin yan tarafındaki evlere, garajlarını tamamen su bastı.
Suların yükselmeye başladığını duyunca nasıl tedbirler aldınız?
Tabii burada oturan komşularımız var. 2011 yılının sel baskınını yaşamışlar bunlar. Onlar bizi yönlendirdiler. Artık çitler de gözden kaybolunca golf sahasındaki çitler dediler ki eşyaları üst kata taşımanın zamanı. Bütün komşular yardım etti. Eşyaları üst kata taşıdık.
Ve beklemeye başladık. Ondan sonra artık gelecek, su basacak ve biz de işte üst katta bizi kurtarıncaya kadar bekleyeceğiz diye düşündük.
Nilüfer Hanım, etrafta başka nelere şahit oldunuz bu sel felaketi sırasında?
Road'da çok fazla su birikti. Çok çok fazla birikti. Ve sular çekilince bugün sabah işte yani gezerken bakarken baktık ki belediye suyu basmış uzağa nehre. Sonra orada bir arabanın olduğunu gördük. Yani sular varken arabayı göremedik bile. Suyun altında kalmış araba. İşte birileri arabadan çıkmışlar, kaçmışlar. Arabanın kapıları açık ama kendisi duruyor orada. Korkutucu 3 gün geçirdik.
Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Yayınımıza devam etmeden önce son günlerde bize gönderdiğiniz mesajlara geçmek istiyorum. Hem ülkesinin bağımsızlığını başarıyla koruyan Ukrayna lideri Zelenski'ye, aynı zamanda da bu başarıda İHA ve SİHA'larla söz sahibi ve dünya barışındaki tarafsız katkılarından dolayı Başkan Erdoğan'ı kutlarken dünya beşten büyüktür sözünde ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ispatlamıştır demiş Sayat ve Varcan Beyler. Dün Kırım Tatarı asıllı bir Avustralyalı ararken sosyal medya üzerinden Ukrayna asıllı bir Avustralyalı ile iletişime geçtim. Bu kişi bana direkt Bayraktar için teşekkür ederek söze başladı. Bayraktar İHA'ları ülkemizi kurtardı diye konuştu. Bu doğrudur yanlıştır bilemiyorum. Ancak çok sayıda Ukraynalı'nın Bayraktar İHA'ları sayesinde Ruslara beklenenden daha etkili karşı koyduklarını düşündüğüne yönelik haberler ve anekdotlar mevcut. Bunu belirtmek istedim. Bu arada Kırım Tatarı kökenli dinleyicilerimize seslenmek istiyorum. Eğer SBS'e röportaj vermek isterseniz lütfen 0429 99 62 63'ten bana ulaşın. Mustafa Besini'den maalesef AKP hükümeti Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa dönüşen krizi iyi yönetemedi. Yaklaşık 20 bine yakın Türk vatandaşımız Ukrayna'dan çıkamadılar ve ayrıca 500 lira olan uçak biletini Türk Hava Yolları 5000 lira yapınca insanlar bilet bile alamadı demiş bu dinleyicimiz. Murat Karakaya Bey'in mesajı da şöyle: keşke hepimiz bir olabilsek, kimsenin yaşayışına bakılmadan zorluğunu anlatan insanlarımız yaşamadan konuşmasa, çok zorda dil birlik ve düzene kimse kelepçe vuramaz, insanlık senin geleceğin, sen değilsin demek isterim demiş bu dinleyicimiz. Kızıl Elma Rumuzu dinleyicimiz, yurt dışında hastayım diyen vatandaşı devletimiz ambulans uçak gönderip Türkiye'ye getiriyor, iyileşince de vicdansızca devlete saldırıyor. Devletimiz Ukrayna'daki vatandaşlarımızı kurtarmak için orantısız çaba harcıyor. Kara vicdanlı medya devletimize saldırıyor demiş bu dinleyicimiz. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimizin mesajı da şöyle: sosyal, medeni ve gelişmiş ülke denilen Avustralya'da altyapısı iflas etmiş bölgelerdeki sel manzaralarını görünce kendimi Afrika'nın en ilkel ülkelerinden birinde yaşıyor sandım. Tedbir olarak ne olur ne olmaz diyerek alışverişe gittim. Markette karnabaharın tanesinin 6 dolar, tek bir pırasın 3 dolar, raflarınsa bomboş olduğunu görünce boynu bükük yine evin yolunu tutup kilosu 8 dolardan aldığım mercimeği haşlayıp bir güzel yedim demiş bu dinleyicimiz. Ünal Okutken Melbourne'dan mesaj göndermiş. Maalesef toplumumuz Türkiye dahil olmak üzere tatile gittikleri ülkelerde harcadıkları paraların vergi iadesini çıkış gümrüklerinden geri alınabildiğini bilmemektedirler. Bu hususu başta konsolosluklarımız ve seyahat acentalarımız toplumumuza bilgilendirmelidir demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, seller ve Ukrayna'daki savaş bugünlerde birçoğumuza COVID-19 pandemisini unutturdu. Ancak pandeminin her gün insanları öldürmeye devam ettiğini bilmemiz gerekiyor. Son 24 saatte New South Wales'a 5, Victoria'da da 28 kişi COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Dün gece yarısı Başbakan Scott Morrison da açıklama yaptı ve kendisinin COVID-19 testinin pozitif geldiğini söyledi. izolasyona girmiş durumda ve bazı belirtiler gösterdiğini söyledi. Avusturya başkent bölgesinde son 24 saatte 1053 yeni vaka tespit edildi ki bu pandemi döneminin yeni rekoru. Bir başka üzerinde durmamız gereken konu ise göçmen toplumların pandemiden daha fazla etkilendikleri gerçeği. Verilere göre yurt dışında doğanların COVID-19'dan ölüm riski Avustralya'da doğanlardan daha yüksek. Bu bölümü yayın arkadaşımız Negin Kılıç hazırladı.
Göçmenler Avustralya'da doğanların 3 katı oranında COVID-19'dan hayatını kaybetti. Çok kültürlü gruplar rakamın endişe verici olduğunu ve pandeminin başlarında dile özgü bilgi sağlamanın yeterince yapılmadığını söylüyor. COVID-19 salgını Avustralya genelinde herkesi etkiledi. Ancak kültürel ve dilsel olarak çeşitli toplumlar pandemide özellikle sert darbe aldı. Avustralya Etnik Toplumlar Konseyleri Federasyonu Başkanı Mary Patesos, bunun kısmen bu toplumlardaki birçok kişinin yüksek riskli sektörlerde çalışmasıyla alakalı olduğunu söylüyor. Onlar bizim kilit çalışanlarımız diyen Patesos, yani kamyonları sürenler, yaşlı bakımında çalışanlar, konaklama sektöründe çalışanlar, sağlık sektöründe çalışanlar göçmen toplumlardandır. Bu nedenle onlar vakalar arasında öne çıktılar diye konuştu. Avustralya İstatistik Bürosu tarafından yapılan COVID-19 ölüm verilerinin analizinde göçmenlerin pandemi sırasında virüse ne kadar maruz kaldıkları ortaya çıktı. Yurt dışında doğanların virüsten ölme olasılığı Avustralya'da doğanlara göre neredeyse 3 kat daha fazlaydı. Orta Doğu'da doğanlar en yüksek ölüm oranına sahipken onu Güneydoğu Avrupa'da doğanlar izledi. Birleşik Krallık ve İrlanda'da doğanlar Avustralya'da doğanlarla benzer ölüm oranlarına sahipti. Çok kültürlü gruplar COVID-19 hakkında şu anda dillerinde çok fazla bilgi olduğunu söylerken Patesos aşı olmanın önemini ve virüsün farklı toplumlara sunduğu riskleri iletmek için virüsün erken dönemlerinde yeterince çok dilli bilgi sağlanmadığını söyledi. Certainly we needed to have language and cultural specific campaigns. Elbette en önce dile ve kültüre özel kampanyalara ihtiyacımız vardı. Bazı açılardan bu bilgilere ulaşıldı. Ancak açık olan şey bunun yeterince iyi olmadığıydı diyen Patesos ve sonunda yüksek ölüm oranlarına ulaştık ve bunları yaşamamalıydık diye konuştu. Ülkenin sağlık müsteşarı Profesör Paul Kelly, Senato'ya rakamların salgının en çok vurduğu yerleri yansıttığını söyledi.
We know all along there have been particular issues in culturally and linguistically diverse communities.
En başından beri kültürel ve dilsel olarak çeşitli toplumlarda belirli sorunlar olduğunu biliyoruz diyen Paul Kelly, geçen yıl Sydney'deki Delta salgınına geri dönersek Güneybatı Sydney'in bunun merkez üssü olduğunu biliyoruz diye konuştu. Federal hükümetin çeşitli kültür ve dillerde hizmet sağlayan COVID-19 danışma görev gücünün başkanı olan Dr. Lucas de Toca bu toplumlarla sürekli bir etkileşim içinde olduklarını söylüyor.
We've done a lot of targeted specific work with those communities and
Senato oturumunda konuşan Dr. Lucas de Toca, bu toplumlarla çok sayıda hedefe yönelik spesifik çalışma yaptık ve vakaları yönetmek ve aynı zamanda aşı oranlarını iyileştirmek için kendi kendini organize etme ve hükümetin her iki düzeyle birlikte çalışma konusunda inanılmaz bir liderlik gösterdiler diye konuştu. Muhalefetin çok kültürlü İşler Bakanı Andrew Giles, daha fazlasının daha önce yapılması gerektiğini söyledi.
I knew the numbers had been bad. We'd got terrible figures back in October, but the fact that this is getting worse.
Sayıların kötü olduğunu biliyordum. Ekim ayında korkunç rakamlar aldık. Ancak bunun daha da kötüye gitmesi korkunç ve açıkçası kabul edilemez diyen Giles ve bu Morrison hükümetine yönelik bir suçlama. Çünkü onlar kendi COVID Cult danışma grubu da dahil olmak üzere çok kültürlü toplumları defalarca dinlemediler diye konuştu. Hızlı antijen testlerle ilgili çeşitli dillerdeki videoların önümüzdeki haftalarda yayınlanacağı bildiriliyor.
Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi kısa bir reklam aramız var, lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, şu anda on binlerce öğrenci üniversite kampüslerini keşfediyor. Onların arasında sınırların kapanması nedeniyle Avustralya'ya giremeyen uluslararası öğrenciler de var. Şimdi çok sayıda öğrenci yeniden kampüslerine yerleşiyor. Bu bölümü yayın arkadaşımız Seda Ercan hazırladı.
Neredeyse terk edilmiş gibi geçen iki yılın ardından hareketli, canlı bir üniversite kampüsü gerçekten de görülmeye değer bir manzara. Yüzlerce öğrenci pandemiden bu yana ilk kez yıllık karşılama haftası kutlamaları için Sydney Üniversitesi'nde bir araya geldi. Portatif tezgahlar ve canlı müzikle tamamlanan bu görüntü üzerine rektör yardımcısı Mark Scott, öğrencilerin dönüşünün kutlamaya değer önemli bir olay olduğunu söylüyor.
Around this campus it was an empty place. It was a
lonely place. Rektör yardımcısı, bu kampüsün etrafı bomboştu, okul ıssızdı. Çünkü Sydney Üniversitesi öğrencileri bu üniversitenin can damarı ve ancak öğrencilerimiz burada olduğunda üniversite canlanıyor diye duygularını ifade etti. Kampüs nihayet bugünü bekleyen yerli ve uluslararası öğrenciler için yeniden hareketli bir sosyal çekim merkezine dönüştü. Kalabalık öğrenci grubu içinde Sydney'deki üniversite deneyimi 2020 Mart ayı itibariyle yerle bir olan Lee Ying de bulunuyor. Üniversitenin ilk yılında kampüste olduğunu söyleyen Ying, koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte Singapur'a döndüğünü ve 2 yıl orada kalmak zorunda olduğunu anlatıyor. Erken yaş çocuk gelişimi öğrencisi olan Ying, o dönemde kampüs yaşamına dönebilmeye can atmış. Ardından Avustralya'nın Aralık ayında sınırlarını açmasıyla birlikte ilk uçağa atladığı gibi kampüse geri dönmüş.
It was so surreal, like, oh, am I so lucky to be on the flight? Because we understand that there were very limited seats available.
Uçağa bindiğine inanamadığını anlatan öğrenci, sadece sınırlı sayıda yer olduğunu bildiği için ilk uçuşa yer bulmanın piyango kazanmak gibi bir şey olduğunu söylüyor. Pandemiden önce uluslararası eğitim, 40 milyar dolar değerinde gelir getirisiyle Avustralya'nın en büyük ihracat kalemlerinden biriydi. Ancak sınırlar kapandığında ve üniversiteler çevrim içi eğitime döndüğünde bu rakam yarıya düştü. Yani 22 milyar dolara geriledi. 2022'nin daha umut verici olması bekleniyor. Aralık ayında sınırların açılmasından bu yana şimdiden 56 bin uluslararası öğrenci ülkeye varmış durumda ve 50 bin kişi de yeni öğrenci vizesi almak üzere başvuruda bulundu. Aslında Avustralya'nın katı sınır kurallarının bazı öğrencileri geri dönmekten caydırdığına dair endişeler vardı. Ancak Avustralya Üniversiteler Birliği İcra Kurulu Başkanı Catherine Jackson bunu söylemek için çok erken olduğunu belirtiyor.
We don't have any clear indication actually that students from the 144 countries that we source our students from have made an active decision to go elsewhere. Obviously,
bugüne kadar kabul ettiğimiz 144 ülke öğrencilerinin eğitim için başka ülkeleri tercih ettiklerini gösterecek bir veri bulunmadığını söyleyen Jackson, tabii bunu anlamak için birkaç ay beklememiz gerekecek diye konuşuyor. Şu andaki rakamlardan memnuniyet duyduğunu söyleyen yönetici, öğrencileri yeniden kampüslerde görmenin mutluluğunu yaşadığını anlatıyor. Malezya'dan gelen oyun tasarımı öğrencisi Alisha Moh Nizam, Melbourne'da RMIT'deki kursunu bırakmayı bile aklından geçirmiş.
Trying to always keep being optimistic about the borders uncertainty, about the closures, about the reopening.
Sınırların belirsizliği, kapanmalar, yeniden açılmalar hakkında her zaman iyimser olmaya çalışıyordum diyen Alisha, aynı zamanda RMIT'yi bırakıp Avustralya yerine başka bir ülkeye gitmeyi aklından geçirdiğini de söylüyor. Ancak lisans öğrencisi şimdi durumundan memnun olduğunu ve Melbourne'ı sevdiğini söylüyor. Ayrıca iyi ki beklemişim diye sürdürüyor sözlerini.
It's very multi-diverse. So me as a Muslim as well as an Asian, finding food around here is surprisingly very easy. Finding halal food is very...
Melbourne'da çok farklı kültürlerin bir arada yaşadığını, bu yüzden de bir Müslüman ve Asyalı olarak yiyecek bulmakta zorlanmadığını anlatan Alisha, rahatlıkla helal yiyecek bulabildiğini ve helal yiyecek bulamamaktan endişe edilmemesi gerektiğini söylüyor. O da Melbourne'da şehir merkezi turuna katılan 20 uluslararası öğrenciden biri. Bu RMIT'nin oryantasyon etkinliklerinden biri. Avustralya Hindistan Enstitüsü'nden Andrew Dekwar, uluslararası öğrencilerin güçlü sosyal bağlantılar kurmasını sağlamanın deneyimleri için hayati önem taşıdığını anlatıyor.
What we need to think about is how we can harness the energy and the skills that international students do bring with them. I think it's important.
Düşünmemiz gereken şey uluslararası öğrencilerin beraberinde getirdiği enerji ve becerilerinden nasıl yararlanabileceğimiz diye konuşuyor Dekar. Uluslararası öğrenciler yanlarında bir takım becerilerle geliyor ve bunları tanımamız ve onlardan yararlanmaya çalışmamız gerekir şeklinde konuşuyor. Melbourne şehir turuna katılanlar arasında Hindistan'dan Kurşik Mokorji ve Calvin Fernando da var. İkili şimdiden ortak ilgi alanları keşfetmişler. Her ikisi de ömür boyu sürecek arkadaşlar edinmek ve ders çalışmak için sabırsızlandıklarını anlatıyor.
Looking forward to making a lot of friends, a lot of industry connections, trying new cuisines here at Melbourne.
Biri arkadaş edinmek kadar sektörüyle ilgili network kurmak istediğini ve uluslararası mutfakları tanımayı arzu ettiğini belirtiyor.
Yeah, my first focus is to study here, but also I'm looking for jobs. I'm doing some volunteership. So, yeah.
Diğeri ise ilk odak noktası eğitim olsa da iş baktığını ve gönüllü çalışmalara katılmak istediğini söylüyor.
Sayın dinleyiciler, kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Programın sonuna yaklaşırken haber başlıklarını tekrar hatırlatmak isterim. Önümüzdeki saatlerde Sydney dahil Newcastle'dan Victoria sınırına kadar New South Wales'ın kıyı bölgelerinde sel riski olduğu açıklandı. Lismore'da ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Ölü sayısının artacağına kesin gözüyle bakılıyor. Birçok bölgede sel sularının rekor seviyeye yükseldiği bildiriliyor. Yetkililer yaptıkları çağrılarda en ufak risk alınmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Avustralya İstatistik Enstitüsü ABS, Aralık çeyreğinde Avustralya ekonomisinin %3.4 büyüdüğünü açıkladı. Bu verilere göre Avustralyalılar artık pandemi öncesinden daha fazla harcıyor. Rusya, taarruz öncesi Kievlilere şehri terk etmeleri uyarısında bulundu. Sayın dinleyiciler, bir sonraki yayınımız yarın saat 14'te başlıyor. SBS Türkçe'de görevli bizler hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün dileriz. Bugün size Ezgi'nin günlüğünden bir parçayla veda ediyoruz. Eksik bir şey.